Kardeşler hepinize merhaba, hoş geldiniz. Dünkü güzel düğünden sonra burada yine sizleri görmek çok güzel. Düğünle de mutlu olduk, gurur duyduk. Kilisemiz böyle bir şeye vesile olduğu için. Bugünkü konumuz Filipililer. Filipililer mektubunu ele alıyoruz biliyorsunuz birkaç haftadır. Paulus bunu cezaevinde yazdı. Ve cezaevinden yazmaya devam ediyor. Biz de onu okumaya, işlemeye devam ediyoruz. Her şeyden önce şunu görüyoruz ki Pavlus'un içinde bulunduğu durum hiç de öyle acınacak bir halde değildi. Evet, onu hapse attılar, parmaklıkların arkasında kapattılar. Ama Pavlus'un özgürlüğünü elinden alamadılar. Çünkü Pavlus Mesih'te özgürdü. Bunun için parmaklıklar ve duvarlar onun için hiçbir şey ifade etmezdi. Paulus parmaklıkların arkasında olsa da, hapsedilmiş olsa da yenilmiş değildi. Yenilgi, yenilmeyi kabul ettiğiniz zaman yenilmiş olursunuz. Paulus bunu kabul etmedi. Paulus özgür bir adam olduğunu düşünüyordu. Çünkü Mesih'teydi ve Mesih özgürlük demektir. Ama yaptığı iş evet tehlikeliydi. Müjdecilik hemen her zaman o günden bugüne kadar tehlikeli bir iş olmuştur. Her zaman için bir tehlike vardır. O zaman için canına kastederlerdi insanların ama bugün de bazı yerlerde öyle oluyor. Ama canına kastedilmezse de küçümsenir, alay edilir, hakaret edilir, dışlanır, küçümsenir ve hapse atılabilir. Hatta canından olabilir. Bunlar değişmedi. Pavlus'un gününden bugüne kadar, Mesih'in gününden bugüne kadar hala devam ediyor, değişmedi. Çünkü onları yönlendiren güç değişmedi. O güç, o karanlık hala etkin ve aynı şekilde çalışıyor. Onları kontrol eden bu gücün ne olduğunu biliyoruz. O düşmanı hepimiz tanıyoruz. Onun nitelikleri nedir? Kendini beğenme, kibir, hırs, üstünlük duygusu, nefret, yalan, katil ve ne kadar Rabbin sevgisini, yaratılıştaki inceliğini, cömertliğini reddeden, onları tersine çeviren her ne varsa işte o karanlığın etkisi onlardır. O bir reddediştir. Yani Tanrı'nın bütün güzel niteliklerini, ilahide geçti ya, Rab iyidir. Rabbin iyiliğini, yaratıcılığını, bereketini, sevgisini tam tersine çeviren ve bunları insana vermeye çalışan, insanı bunlara mahkum etmeye çalışan bir güç, karanlık bir güç. Kendisini bu şekilde Rabbin karşısına yerleştirdi ve insanı da kendisine benzetmeye çalıştı. Oysa biliyoruz ki Rab insanı kendi suretinde yarattı. Aslında Rab gibi olmak üzere yaratıldık. Ama Adem bahçesindeki o hata maalesef insanın Rabbin çizgisinden çıkmasına ve karanlığın eline düşmesine neden oldu. Ve karanlık, kötülük orada başladı. Küçük bir mikrop veya virüs bizleri hasta ediyor, bunu biliyoruz. Ama işte o günah mikrobu insanın içine girdi ve salgın oldu. Salgın hastalık yayılıyor herkese. Nasıl ki öksürdüğümüz zaman karşımızdakini hasta ediyoruz. Bu şekilde salgın da kötülük de böyle herkese yayıldı ve bugüne kadar geldi. Bugüne kadar gelen kötülük budur ve evet dışarıda dünyanın her neresinde olursa olsun bir acı, bir kötülük, bir zulüm, savaş, intikam, cinayet ne kadar kötülük varsa İşte o salgının neticesidir. İnsanın mahkum olduğu salgın, iblisin kötü karakterinden dolayı insana bulaştırdığı bu kötülük mikrobu hala işliyor. Ve dışarıda her yerde var. Bütün dünyayı neredeyse esir almış durumda. Ve Mesih ne dedi? Yuhanna 17'ye 16'da. Ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Onlar derken kendi halkını, buradaki kilisedeki kendi küçük sürüsünü kastediyor. Bizler bu dünyadan değiliz. Bu dünyadan olanlar onlar. Çünkü dünya kirlendi, mikroplandı, hastalandı. Dünya hastadır kardeşler. Dünya karanlığın eline tutsak düşmüştür ve insanların büyük bir kısmı karanlığın eline tutsak düşmüştür. Ve o karanlık devam etmek için, etkisini kaybetmemek için uğraşıyor. Nasıl ki Tanrı'nın bereketi bize her an ulaşıyorsa, karanlık da onu gölgelemeye, örtmeye, bulutlamaya çalışıyor. Ve işte o karanlık Mesih'i çarmıha götürdü. Orada canını aldı. Ama onu yenebildi mi? Hayır. Mesih üçüncü günde kardeşimin söylediği gibi topraktan çıktı dipdiri olarak ve karanlığa yenilmedi. Peki Pavlus'u esir aldı. Pavlus yenildi mi karanlığa? Hayır. Hapiste ama gayet mutlu. Gayet dik duruyor. Korkmuyor, ağlamıyor, kaçmıyor. Dimdik duruyor. Çünkü gerçekte özgür olduğunu biliyor. Onu tutan duvarların bir önemi yok. Ama kafasının içinde, ruhunda, kişiliğinde duvar kalmadı. Onları yıktı. Hapiste olanlar değil, asıl dışarıda olanların karanlığın esirleri olduğunu biliyordu Pavlus. Ve biz de biliyoruz. Açgözlülüğün, kıskançlığın, kinin, nefretin esirleridirler. Ve bu özgürlük değildir. Ne kadar zengin olursanız olun, bir adamı kıskanıyorsanız hiçbir önemi yok. Çünkü kafanız onunla meşgul, her zaman onunla mücadele edeceksiniz ruhunuzda. Ve o sizi gölgeleyecektir. Elinizde ne olursa olsun hiçbir değeri kalmaz. Çünkü kıskançlık yer bitirir. Açgözlülük öyle, kin, nefret, bunlarla yaşamak zor. Bunlarla yaşamayacağız. İşte Mesih'in bizi getirdiği özgürlük budur. Ve Filipililer mektubu her türlü olumsuzluğa karşılık Pavlus'un Mesih'te olarak ne kadar dik durduğunu, ne kadar iyi niyetini ve umudunu koruduğunu bize gösterir. Ve oradayken Pavlus bir tek şeyi düşünüyordu, o da kurmuş olduğu kiliselerin durumuydu. Kendisini değil kiliseleri, oradaki küçük kuzuları, sürüleri düşünüyordu ve onlarla ilgileniyordu. Tek kaygısı oydu. Ve şöyle yazdı Filipililer 2:19'da, durumunuzu öğrenmek, böylece içimi rahatlatmak üzere yakında Timoteos'u yanınıza gönderebileceğime ilişkin Rab İsa'da umudum var. Timoteus gibi düşünen, durumunuzla içtenlikle ilgilenecek başka kimsem yok. Aslında başkaları olabilir ama Pavlus Timoteus'a çok güveniyordu. Onu çok seviyordu. İmandaki öz oğlum diyordu Timoteus için. Çünkü kendisi yetiştirmişti. Öyle olduğu zaman biraz daha yakınlık oluyor. Eğer kilisede bir kişi yetiştirildiyse mesela bilirsiniz ki o bu kiliseden beslendi ve kilisedeki insanlardan biraz daha yakın bulabilirsiniz kendinizi öğretmen olarak yetiştirdiğiniz bir kimseyi. Pavlus da böyle hissediyordu. Bir de bir şey daha var. O da bize daha çok özgüdür. Hemşericilik diye bir şey var bizde. Bilmiyorum İngiltere'de var mı? Aynı şehirden, aynı yakın yerlerden geliyorsanız o adama çok güvenir misiniz? Evet, Pavlus biliyoruz Tarsusluydu ve Timoteos da oraya yakın bir yer, Listra, Kayseri'ye yakın bir yerler. Bu yüzden Pavlus ona daha çok güveniyordu çünkü hemşerisi olarak görüyordu onu. Ve bizler biliriz ki bizden önceki nesiller özellikle eğer hemşeriyseniz bir kişiye güvenebilirsiniz. Bir kalabalık bir yere girdiniz, orada önce hemşeri bulmaya çalışırsınız. Kim var burada bizim oradan? Sen var. Ha okey tamam. O zaman sana her şeyimi verebilirim ve güvenebilirim. Senden korkmam. İşte böyle bir şey. Bilmiyorum gerçekten Kore'de var mı? Ben Seul'den geldim. Ben de Seul'den. O zaman seninle arkadaş olabilirim. Diğer hiç kimse önemli değil. Bilmiyorum bizde vardır o. Eskilerde özellikle. Her yerde hemşerilerini ararlar, bulurlar. İşte Paulus da bir hemşerisini buldu kendine. Hem de öğrencisi. O zaman ona çok güveniyor. Olabilir, bu kötü bir şey değil. Timoteus'un da iyi bir eleman olduğuna eminiz. Pavlus burada devam ediyor. Herkes kendi işini düşünüyor. Mesih İsa'nınkini değil. Ama Timoteus'un değerini kanıtlamış biri olduğunu, babasının yanında hizmet eden bir çocuk gibi müjdenin yayılması için benim yanında hizmet ettiğini bilirsiniz. Böylece Timoteus'u yüceltmeye çalışıyor. Diğer insanların da ona saygı göstermesi, onu dinlemesi için Timoteus'u biraz yükseltiyor. Çünkü Timoteus genç birisi ve evet o topraklarda, bizim topraklarda da gençler çok dinlenmez. Yaşlı olmak önemlidir. Eğer yaşlıysanız insanlar sizi dinleyecektir, evet. Hatta bir söz var, sakalım yok ki sözüm dinlensin. Bizde var. Dinleniyor mu? Hamdolsun, herhalde dinleniyor. Evet, Timoteus bu şekilde gönderiyor onlara, onlara en iyi şekilde hizmet edeceğini alçak gönüllülükle bildiriyor. Ve kendisi için de şunu söylüyor. Durumun belli olur olmaz, onu size göndermeyi umuyorum. Ben de yakında geleceğim, bu konuda Rab'be güveniyorum. Şimdi imanımızın en önemli özelliklerinden bir tanesi de umut ve hep içimizde taşımamız gereken sevinç. Ne kadar acı şeyler yaşarsak yaşayalım, bu umudumuzu korumamız lazım. Umut çünkü bizde olması gereken bir özelliktir. Çünkü Mesih geldi, bizim Mesih'imiz var. Ona inanıyoruz, ona güveniyoruz. O zaman umudumuz var ve bu umudumuz hep diri olmalı. Pavlus hapisteyken bile yakında geleceğim diyor. Bu konuda bir şey var mı bilmiyoruz. Af mı çıkacak? O zaman af çıkıyor muydu bilmiyorum. Bizde çıkar birkaç senede bir. Af mı çıkacak, hapisten mi kaçacak bilmiyor. Ama Rab'be güveniyor ki ben de yakında sizle olacağıma inanıyorum. Bu konuda Rab'be güveniyorum. Demek ki her ne olursa olsun Rab'be güvenimiz olmalı, kaybetmemeliyiz. Mesela Paulus daha önce hapse atıldı, değil mi? Ve deprem oldu, bütün kapılar açıldı. Zincirler açıldı, kırıldı. Ve orada kim kurtuldu? Paulus ve gardiyan kurtuldu. Çünkü Paulus hapisten kaçmadı, oturdu orada kapı açıkken. Onu gören gardiyan da iman etti, o da kurtuldu. O zaman her zaman bir umut vardır imanlı için. İman, umut ve sevgi. Korintliler mektubunda bize kalan şeyler bunlar. Şikayet etmeyeceğiz, ağlamayacağız, yalvarmayacağız. Aynen Paulus gibi karanlığa. Ancak Rabbimize konuşabiliriz. Ama karanlıktan korkmayacağız. Onun gözünün içine bakabiliriz. Ve şunu söyleyebiliriz. İsa Mesih geldi. Ve yeniden gelecek. Onu bekliyoruz. Ona inancımız var. Rab'be güveniyoruz. Her koşulda. Kurtuluş umudumuz Mesih'tir. Çünkü Mesih varsa zaten kurtulmuşuz demektir. O zaman sonunu bildiğimiz bir filmi seyreder gibi bakabiliriz. Sonunda kurtulacağız. Bu kesin. Sonunda Rab bizi kurtarır. Pavlus o kadar kendisinden emin ki kendisine yardımcı olmak üzere gönderilen bir arkadaşı da geri yolluyor. O da kim? Epafroditus diye bir adam. Adı bir tek burada geçiyor. 25. ayet. Ama muhtaç anımda bana yardım etmek üzere gönderdiğiniz elçiyi, omuz omuza mücadele verdiğim kardeşim ve emektaşım Afroditus'u size geri yollamayı gerekli gördüm. Niçin gerekli gördüğünü de açıklayacak şimdi. Çünkü hepinizi özlüyor, hasta olduğunu öğrendiğiniz için çok üzülüyordu. Şimdi bir elemanı geri yollayacak, kendisine yardımcı olmak üzere gönderilmiş bir adam bu Epafroditus. Ve bu yardımcıyı geri gönderirken bile onu onurlandırıyor. Bu adam işe yaramaz, hasta adamı bana gönderdiniz demiyor ki adam bu konuda suçlu değil. Onu başarısız bulduğunu, yetersiz bulduğunu, beğenmediğini söylemiyor. Tam tersine onu onurlandırıyor. Çünkü adam hasta ve o hasta olduğu için onu gönderen kilise bunu duyduğunda üzülecek. Onların üzülmesini istemiyor. Bilmiyorum siz hiç sakladınız mı? Ben hastalandığımda annemden saklardım. Çünkü o çok fazla heyecanlanıyordu. Acaba öleceğim mi, ne olacak? Bu yüzden çok fazla telaş yaptığı için ben ateşim yükseldiğinde ben erken yatıyorum deyip yatardım. Böyle o üzülmesin çünkü. Buradaki daha da hassas bir konu. Kendisini yollayan kiliseyi, anne kiliseyi üzmemek için evet, o da onların hasta olduğunu duymalarını istemiyor. Evet, kendisini alçalttı Pavlus. Kendisine gönderilen bu kardeşi ve Timoteos'u yüceltti. Çünkü hiçbirimiz gerçekten Mesih'in durumunda değiliz ve olamayız. Eğer bizde her ne varsa bunu Mesih'ten alıyoruz. Tıpkı ay gibi. Ay geceleri dünyayı aydınlatıyor ama biliyorsunuz kendi ışığı yoktur. Güneşten alır ışığını ve dünyayı aydınlatabilir. Biz de aynen o şekilde hepimiz ışığımızı Mesih'ten alıyoruz. Ve bizde ne varsa Mesih'tendir. Bununla onurlanmak veya gururlanmak veya büyüklenmek doğru değil. Mesih'ten ne alırsak onu yansıtabiliriz. Bunun için dua ederiz. Mesih Rabbimiz bize ver, yüceliğinden, bilgeliğinden bize de ver ki bunu diğer kardeşlere yansıtalım. Bunu böyle dua ederiz. Özellikle buraya çıkmadan önce dua etmek gerekir ki Rab bizim ağzımızdan bir şeyler söylesin de düzgün konuşabilelim. Yoksa burada afallamak da var, yani şaşırmak da var. Ve evet, şöyle demiyoruz hiçbir zaman, ben daha eskiyim, önce ben geldim, bu kilise kurulurken ben vardım, işte ben çok başarılıyım, en güzel vaazı ben verdim, en çok adamı ben topladım, en çok bağışı ben yaptım. Böyle bir şarkı vardı, sen neymişsin be abi diye, eskiler bilir. Evet, gençler de bilir tabii, meşhurdu. Çünkü çok övülen bir adamı anlatıyor, en güzel gitarı sen çaldın, en güzel şarkıyı sen yazdın, en güzel ses sende. Bu gerçek bir öykü, böyle bir adam var. Ve her şeyle övünen bir adam. Onun için yazmışlar. Ama kilisede de övünüyorsak bu şekilde, Rab en çok beni onurlandırdı, bana armağan verdi. Ben çok güzel vaaz veriyorum. Bu vaaz kimse yapamaz. En akıllı benim, en kutsal benim. İşte o duruma düşeriz, o yüzden şunu hiç unutmuyoruz, aynen Pavlus'un yaptığı gibi alçak gönüllü olmalıyız. Kendimizi alçaltmalıyız ki Rab'den ışık alabilelim. Yoksa ben dersek, ben hiçbir şeyim, Rab var ve Rab'den aldığımızı ancak yansıtabiliriz. Ve evet, Pavlus da böyle en muhtaç anında kendisi hapishanedeyken kardeşini düşünüyor, Epafroditus'u. Ve onu onurlandırıyor, giderek alçak, yükselen bir şekilde onurlandırıyor. Ondan nasıl bahsediyor? Bana gönderdiğiniz elçi diyor, sonra kardeş diyor, sonra da birlikte mücadele verdiğimiz kişi diyor. Çok önemli. Onu giderek yüceltiyor derece derece. Ve geri gönderirken de bunu onurlandırarak gönderiyor. Bakalım 27. ayete. Gerçekten de ölecek kadar hastaydı. Ama Tanrı ona acıdı. Yalnız ona değil, acı üstüne, acı duymayayım diye bana da acıdı. Burada bir merhamet görüyoruz, bir sevgi görüyoruz. Çünkü o kardeşe bir şey olsa Pavlus kendisi de üzülecek. Bu nedenle onu tekrar görüp sevinesiniz diye kendisini daha büyük bir istekle yanınıza gönderiyorum. Böylelikle benim de kaygılarım hafifleyecek. Sanki küçük bir çocuğu ödünç almış ve onu ailesine geri veriyor ve rahatlıyor. Çünkü o çocuk bir şey olursa, değil mi, bu Pavlus'u çok üzecek. Onu Rab'de tam bir sevinçle kabul edin, onun gibi kişileri onurlandırın. Çünkü sizin bana yapamadığınız yardımı yapmak için canını tehlikeye atarak Mesih'in işi uğruna neredeyse ölüyordu. Demek ki çok ciddi bir hastalık geçirmiş Epafroditus. Ve hastalığı öne sürüyor. Epafroditus aslında çok uzaktan geldi. 1100 kilometre kadar uzaktan. Yani neredeyse Türkiye'nin doğusu kadar, doğu sınırına yakın bir yer. O kadar büyük bir mesafe. Ve o zamanlarda bu mesafeyi aşmak için aylarca seyahat etmek gerekiyordu. At sırtında veya yaya genellikle. Irmaklarda köprü yok haliyle. Onlardan geçilecek. Geceleri dışarıda yatılacak. Ve haliyle belki de Epafroditus oraya gelirken hastalandı. Ben de ne zaman seyahat etsem otobüsle falan kendimi iyi hissetmem. Çünkü o yolculuk iyi bir şey değil. Ve Epafroditus da bu şekilde hastalanmış olabilir. Buradan anlamamız gereken şey şu ama. İnsan hastalanabilir. Çünkü yeryüzünde kötülük var ve yeryüzü kötülüğe teslimdir. Ve hastalanmak da çok normal. Hastalanmak her zaman Tanrı'nın bir laneti değildir. Bir günahın sonucu değildir. İnsanlar hastalanabilir ama iyileşebilir de Tanrı'nın yardımıyla. İşte burada kardeş de sonuçta iyileşti ve onu geri yolluyor. Minnettarlıkla, sevgiyle ve merhametle geri yolluyor. Lütfen onu kabul edin diyor. İşte bu çok güzel. Onu Rab'den bir armağan olarak kabul edin diyor. Şunu bilmeliyiz ki bu kilisedeki her kardeş Rab'den bir armağandır. Ve her kim bu kapıdan içeri girmeye istekliyse o da Rab'den bir armağandır. Onu o şekilde alıp kabul etmek gerekir. Bazen duyuyorum bazı insanlardan. İşte falanca kiliseye gittim, kimse benimle ilgilenmedi, sormadı diyorlar. Bu ne kadar acı bir şey. Yani Rab'den gelen bir kişi ve büyük bir cesaretle kiliseye geliyor. Çünkü kafasında bin bir türlü soru var. Büyük bir cesareti toplayıp kiliseye geliyor ve kimse ilgilenmezse, ona önem vermezlerse ne kadar acı bir şey ve ayıp bir şey. Yani Rab'den gelen bir kişiyi böyle küçümsemek. Çünkü burası bir kulüp değil. Burası bir lokal değil. Sen dışarıdan geldin, biraz orada dur diyemeyiz. Burası kilise, yani Rabbin ailesi ve Rabbin ailesine gelen herkes değerlidir. Gelin nasıl bir eve gelirse sevinilir, damat gelirse sevinilir, bebek gelirse çok sevinilir. İşte buraya gelen herkes Rab'den gelmiş küçük bir bebek. Onunla ilgilenmeliyiz, onun anlamaya çalışmalıyız, yardımcı olmaya çalışmalıyız. Ben burada 3 senedir buradayım, sen yeni geldin, haddini bil, orada otur, çok konuşma yapmıyoruz. Herkes Rabbin gözünde nasıl eşitsek, aynen aile içinde de. Tabii ki kilise disiplin diye bir şey de var, onun dışına çıkmadan bu şekilde kabul ediyoruz. Şimdi Pavlus'a bakalım mı yeniden? Pavlus ne diyor? Epafroditus'u geri yolluyor ve Timoteus'u da aynı kiliseye onlara yardımcı olmak üzere geri yolluyor. Ve bunları yaparken de alçak gönüllülükle kendisini alçaltarak hitap ediyor, sesleniyor. İşte bu en büyük Hristiyan erdemlerinden biridir, alçak gönüllü olmak. Kendisiyle birlikte çalıştığı bu arkadaşları bunları yüceltiyor ve kendisini aşağı alıyor. Bu yüzden bu bölümün başına bakacak olursak ne dedi? Filipililer 2'ye 3'te hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Bu kilise için geçerli. Hem Filipe kilisesi için, hem bizim için, hem de yeryüzündeki bütün kiliseler için geçerli. Boş boş övünmeyeceğiz. Her birimiz diğerini daha üstün göreceğiz. O kardeş daha büyüktür. Tabii ki şöyle de yapmıyoruz deminki gibi. En alçak gönüllü benim. İçinizde en çok ben kendimi küçültürüm. Kendimi her türlü hizmete adadım. Hepinizden daha aşağıdayım. Böyle de yapmıyoruz. Bu da bir yanlış bir şey. Bu da aynısı. Alçak gönüllülük, bakın, iblisin en sevmediği işlerdendir. O bize hep der ki, böyle yücelt kendini, insanlar senden çekinsin, senden korksun, işte onları etkile güzel konuşarak veya paranla, arabanla, oturduğun evle, her neyse, servetinle onları etkile, küçült, kendini böyle büyük gör. İşte bu en kötü şey, çünkü iblis bu şekilde Rab'be karşı çıktı, kendini onunla bir tutmaya kalktı. Ve olay zaten buradan başladı. O zaman alçak gönüllülük en büyük erdem olmalı bizler için. Ve en büyük alçak gönüllü kimdi? Elbette İsa Mesih. Yeryüzüne geldi, kendisini alçalttı ki biz yücelelim. Tanrı'nın yanına yükselmeye çalışalım. Kendisini alçalttı, bizleri omuzlarına aldı ve o şekilde içine battığımız çukurdan bizi çıkardı. Yoksa biz karanlıktaydık. Ve biliyoruz ki karanlık yenildi. Hala etkili olabilir ama yenildi. Bundan emin olun, gerçekten karanlık, kötülük yenildi. Dünyanın sonunda ne olacağını biliyoruz. Şimdi bizle uğraşıyor olabilir ama sakin olacağız ve Rab'deki hizmetimizi, görevimizi severek ve alçak gönüllülükle yapacağız. Çünkü Mesih böyle istedi. Bizleri yüceltmek için kendini alçalttı ve dedi ki altta gelen üste gelecektir. En sonunda insanlar Rab'be yöneldiklerinde bu karşımıza çıkacaktır. Çünkü Rab bize böylesini öğütledi. O zaman umutsuzluğa karşı umutla, nefrete karşı sevgiyle, kine karşı merhamet ve barışla davranacağız. Kibirlilere karşı alçak gönüllü olacağız. Karanlık saldır, yok et, ez, işte onu küçümse, öyle bir laf söyle ki sana karşı çıkamasın, utansın. Hayır, bizler utanmalıydık ama Rab utancımızı aldı ve bizleri kurtardı. O zaman böyle şeylere gerek yok. Başka insanları ezerek yukarı çıkmaya çalışmak doğru değil. Yapmamız gereken şey Rab'de olduğumuzu bileceğiz, Rab'bi dinleyeceğiz, kutsal kitabımızı okuyacağız ve kardeşlerimizi çok seveceğiz. Çünkü ne dedi? Birbirinizi sevin, benim sizi sevdiğim gibi. Önce o bizi sevdi, o zaman biz de birbirimizi seveceğiz ve kilise içinde birbirimizi anlamaya çalışacağız. Küslükler, kırgınlıklar, efendim alınganlıklar olmamalı. Böyle şeyler oluyorsa bir an önce konuşup düzeltmeliyiz. Ne geçti akşam? Güneş batmasın küslüğünüzün üzerine, değil mi? Bu aynı zamanda kilise ailesi içinde geçerlidir. Evet, bu yüzden bu bizde çok olan bir şey. İnsanlarımız alıngan ve bazı şeylerden çok kolay etkileniyorlar. Onları düşünüp hırslanıyorlar çünkü iblis o anda çalışıyor. Bak sana ne dedi? İşte onu sana nasıl der? Sen onunla nefret et, ona kız. Hatta sen ona bir kötülük yap. Hayır, böyle bir şey asla değil. Bir yanlış anlama olmuşsa, ki mutlaka olabilir, bunu neden olduğunu anlamaya çalışalım. İki hafta bir kardeş size selam vermemiş olabilir. Şöyle sorabilirsiniz ya, hop bizi görmezden geliyorsun, niye falan. Yani böyle kırarak değil ama anlayarak, anlamaya çalışarak kardeşler. Ya evet. Yani çok acı şeyler yaşadı. En alta kadar indi bizler için. Öyle ki başka inançtan insanlar bunu yakıştıramıyorlar. Tanrı'nın oğlu nasıl bu şekilde aşağılanabilir ve can verebilir? Buna inanamıyorlar. Evet, ama Tanrı izin verdi. Çünkü o bütün kötülüğü üstüne toplaması lazımdı. Bütün utancı üzerine alması lazımdı. Bütün acıyı, bütün nefreti, kini o topluyordu. Ve orada biz aklandık zaten. Elektrik süpürgesi gibi çekti üstümüzdeki bütün kirleri ve utancı. O yüzden burada bir şey çok önemli. Epafroditus ismi kutsal kitaba girdi. Niçin girdi? Yalnızca hastayken, hasta gelip Pavlus'a hizmet etmeye çalıştığı için. Başka bir yerde geçmiyor adı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ama adı kutsal yazılarda geçiyor ve sonsuza kadar okunacak kiliselerde. Çünkü o kendini hizmete adadı ve hastayken bile hizmetten sapmadı. Bu yüzden adı kutsal kitapta var. Bizim adımız nerede var? Bizim adımız da Tanrı'nın, Rabbin kurtuluş kitabında var. Orada yazıyor. Merak etmeyin. Günü geldiğinde Rab oradaki herkesi toplayacak, yanına alacaktır. Amin kardeşler. Rab sizleri kutsasın, bereketlesin. Burada olmak, aranızda olmak, konuşmak çok güzel. Gerçekten. 3 gün burada oldum ve gerçekten çok mutluyum. Elbette en kısa zamanda tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Hamdolsun kardeşlerim. Çok teşekkür ediyorum hepinize.